أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Bugünkü dersimizin konusu sarhoşluk veren maddeler. Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'de bunların haram olduğunu bize açık ve net olarak bildirmiştir. Şimdi Nisa suresinin 43. ayetinde diyor ki: Ey inanıp güvenenler, sarhoşken namaza yaklaşmayın. Ne dediğinizi bilinceye kadar, ne dediğini bilene kadar namaza yaklaşmayacak. Çünkü namaz kılan kişi namazda zikir yapacak. Zikir, doğru bilginin akla yerleştirilmesi, kafaya yerleştirilmesidir. Ne dediğini bilmediği zaman o doğru bilgileri anlamaz, kavramaz. Böylesine şey yapar. Yani demek ki sarhoşluk devam eder ama daha tamamen geçmemiş olur ama bu da sarhoşluğun derecelerinden bahsediyor. Şimdi tabii beraberimizde Doktor Abdülkadir Geylani Şahan Bey var. O tabii kendi uzmanlık alanı ile ilgili olarak biz bilgilendirecek. İşte şeyde de bu ayetlere tekrar döneriz. Çünkü bunlara dönmek gerekiyor tekrar. Şeyde de Allah-u Teala Bakara 219. ayette de şöyle diyor: Sana içki ve sarhoş edici maddeler, uyuşturucu diye tercüme etmişiz. Herhalde o da yanlış değil herhalde.
Ne hocam, zaten beyni baskılayan maddeler sınıfına geliyor.
Uyuşturucu. Evet. Sarhoş edici ikisi de aynı.
Evet.
Onlar ile kumar çeşitlerini soruyorlar. De ki ikisi de büyük günah. İnsanlar için bazı yararlar vardır. Ama ikisinin de günahı yararlarından büyüktür. Şimdi bu yararlar konusunda inşallah görüşeceğiz Allah'ın hasip ederse. Allah-u Teala Maide suresinin 90. ayetinde de şöyle diyor: Ey inanıp güvenenler, içki ve uyuşturucu çeşitleri, kumar çeşitleri, sunaklar ve piyango şeytan işi pisliklerdir. Öyleyse onlardan uzak durun ki umduğunuza kavuşasınız. Şimdi Allah-u Teala kumardan ve uyuşturucu maddelerden ve diğer işte sunaklardan, şuradan buradan şey yapıyor, insanları aldatıyor, kandırıyor. Şeyde Bakara 219'da Allah-u Teala kul fihima ithmun kebirun, o ikisinde de büyük bir isim. İsim bizi Türkçe'ye günah olarak tercüme ediyoruz. Yani kişileri doğrulardan uzaklaştıran, tembelleştiren, geri bırakan şey anlamına geliyor. Tabi uyuşturucu maddeler insanları iş yapmaktan engeller, bir şey yapamaz. İşte Nisa 43'te olduğu gibi namaz kılamaz ve vaktini değerlendirememiş olur. Onun için onlardan uzak durun diyor. Allah-u Teala mesela bu ayetlerin hiçbirinde içki içmeyin demiyor. Uzak durun diyor. Uzak durun dendiği zaman o zaman içkinin üretimi de bu kapsama girer. Uzak durmuş olmazsınız. Onu taşımak da bu kapsama girer. Satmak da ya da herhangi bir yerde sunmak da hepsi bu kapsama girer. Şimdi bu konularda Doktor Abdülkadir Geylani Şahan Bey'i bir dinleyelim. Mesela ilk önce ben aklıma gelen o Nisa 43. ayetteki ben ne dediğinizi bilinceye kadar.
Evet. Bununla ilgili aslında maddeler olarak, narkotik maddeler olarak genelleme bir ismi var. Bu narkotik maddelerin içerik bağlamında farklı farklı kimyasal içeren narkotik maddeler var. Bizim ülkemizde de bunların ismen geçtiği ve hatta cezai bazı müeyyidelerle karşılaşıldığını biliyoruz. Ancak biz ayetler bağlamında hangi maddenin hamır, yani beyni kapatan ya da örten ya da beyin fonksiyonlarını yavaşlatan, bunlarla ilgili bloke koyan, çünkü bunların bir kısmı belki suç ve ceza bağlamında engellenebiliyor ama bir kısmı bu engele tabi değil. Hatta reçeteli olarak yazılan bir kısmı da var. O yüzden bunlarla ilgili biz Allah'ın ayetleri açısından bu hamur meselesini nasıl algılıyoruz, nasıl algılamamız gerekiyor? Bununla ilgili insanlara aslında fikir verme için bu programı yaptık. Bunlarla ilgili dört tip narkotik madde var. Türkiye'de de bunlarla ilgili belirli kısımlarına cezai müeyyideler var. İşte bunlar uyarıcı maddeler, uyutucu ve uyuşturucu maddeler olarak geçenler var. Uyarıcı maddelerden işte kokainler, amfetaminler, kafein, nikotin, işte yok ekstazi diye kullanılan bazı mamuller. Uyutucu ve uyuşturucu maddelerde işte opiyum alkaloidleri, işte alkol, barbituratlar, benzodiazepinler, trankilizan grubu ilaçlar, triptaminler, bunların içerik maddeleri var. Halüsinojenler olarak geçen grup var. Esrar, lizerjik asit, dietilamin, fenisiklidin, işte dimetiltriptamin gibi maddeler var. Bir de uçucu böyle işte sanayide daha çok kullanılan işte tiner ve benzeri ürünler ve işte aseton, işte asetik asit vesaire gibi ürünler var. Bunlar insan beynini etkileyebilen maddeler. O yüzden bununla ilgili hamur kapsamına alınabilecekler ya da alınamayacaklar açısından bir değerlendirme yapalım dedik. Bununla ilgili hocam Maide suresi 90. ayeti okudu. Maide suresi 91. ayette de şöyle bir ifade var. Kovulmuş şeytandan Allah'a sığınırım. Şeytan içki, uyuşturucu ve kumar çeşitleriyle aranıza sırf düşmanlık ve nefret sokmak, sizi Allah'ı hatırlamaktan ve namazdan alıkoymak ister. Artık vazgeçersiniz değil mi diye bir ifade var. Bununla ilgili bir de serhoşluğu tanımladığı ayetler var. İşte insanın aklını etkileyen, bunlarla ilgili başlarını ağrıtan, düşünce ya da beyin akışını farklılaştıran bu türlü maddelerin böyle etkileri olduğunu da bize ifade ediyor Kur'an-ı Kerim'de. Bununla ilgili mesela Saffat suresinde 45. ayetten itibaren okuyunca şöyle bir ifade görüyoruz bu serhoşluk verme ifadesine. Kovulmuş şeytandan Allah'a sığınırım. Çevrelerinde kaynağından doldurulmuş kadehler dolaştırılır. Bembeyaz, içenler için lezzetli içkiler. Ne o içkilerde sersemletici bir şey bulunur, ne de ondan dolayı akıllara etkilenir. Yani Allahü Teala'nın serhoşluk verici etkide böyle bir akılların etkilenmesi ve sersemletici etkiden de bahsetmesi bizim açımızdan önemli. Bununla ilgili grup açısından özellikle bu...
Zaten burada şunu da hatırlatalım. Şimdi Bakara 219'da ikisinde de insanlar için bazı
Faydalar
faydalar
vardır.
vardır diyor. Demek ki ahirette o fayda kısımlarına Allahü Teala vurgu yapacak. O öne çıkacak. O insanları sarhoş eden, uyuşturucu kısımları tamamen yok olacak.
Evet, bununla ilgili beyni
Evet.
etkileyen zaten belirli reseptörler üzerinden etki gösteriyor. Alkolle ilgili isterseniz başlayalım.
Olur.
Alkol grup olarak belirli bir promile ya da belirli bir kan konsantrasyonuna kadar bu türlü bir etki, baskılayıcı etkiyi başlatmaz. Başlangıçta öforik yani iyi hissettirici, daha böyle ne denir, daha canlı, daha mutlu hissettirici bir etkiye bağlıyken 0,3 miligramın üzerine çıktığında kan konsantrasyonu baskılayıcı etkiler başlamaya başlar. Beyinde özellikle reseptör bağlamında yani beyinde belirli bölgeler var. O bölgelerde beyin aktivasyonunu sağlayan bazı kimyasalların salınımını durdurucu etki. Beynin bazı yerlerini analitik zekayı baskılayıcı, durdurucu, işte bastırıcı, ne bileyim komplike bir işi yapabilecek halden daha böyle basit işlemleri bile yapamayacak hale getirecek bir duruma getirir beyni kapattığı için. O yüzden bu sistemi etkileyen diğer grupları da biz hamur kapsamı içerisine dahil etmeyi de aslında konuşalım diye yaptık. Alkolün böyle bir etkisi var ama doz bağımlı. Çünkü alkol sadece içki ya da içilecek ve keyif verici madde bağlamında bulunan bir mamul değil. Başka şeylerin içinde de bulunuyor. Mesela işte doğal meyvelerde, işte reçellerde, işte yok efendim içerik olarak mayalı gıdalarda, işte
Yemekler.
peynir vesaire ya da yemeklerde işte boza gibi mesela içinde bulunuyor. İşte yiyecek açısından da ne bileyim işte mesela sirke gibi ürünlerde de bulunuyor. O yüzden doz bağımlı olduğunu da bilinmesi gerekir. Yani her bunu yiyen tamam kafa gitti vesaire değil. Çünkü bize bahsi geçen durum hamur kapsamına girdiği durum. Yani beyni kapattığı o bahsettiğimiz analitik işlevleri durdurduğu durum.
Yani şimdi Kur'an-ı Kerim alkol haramdır demiyor.
Demiyor. Evet.
Sarhoş edici maddeler haram diye yani hamr
Evet.
haramdır diyor. Muhammed Aleyhisselam da diyor ki sarhoşluk veren her şey hamrdır. Sarhoşluk veren her şey haramdır. Peki Muhammed Aleyhisselam'ın bu sözü mutlaka Kur'an'dan bir ayete dayanıyor olması lazım. Şeyde de Nisa suresi 43.
Evet.
ayette de ne diyor? İşte sen şeye
Sarhoşken ne dediğinizi bilinceye kadar
dinci bilinceye kadar
namaza, evet.
namaza yaklaşmayın. Bakın o namaza yaklaşmayın kısmını şeyde Maide 91. ayette de Allahü Teala sizi Allah'ın zikrinden engellemek
Engelle.
ister diyor,
Evet.
ifade ediyor. Zaten namaz da zikir için kılınır.
Evet.
Yani Allah'ın ayetlerini kafaya yerleştirmek için kılınır. Dolayısıyla şunu izleyicilerimizin çok iyi bilmesi lazım. Allah hamr şey pardon alkol haramdır demiyor. Vücudumuzun alkole ihtiyacı var değil mi? Yani siz bir uzman
Vücudun
olarak.
normal zamanında belli bir alkol konsantrasyonu sağlanıyor. Bağırsaktaki bakteriler aracılığıyla orada üretilen etil alkol, işte vücudun içerisinde bazı kimyasal reaksiyonlar sonucu bir etil alkol ya da metil alkol üretimi var. Bu
Dışarıdan da alıyoruz.
dışarıdan da alıyoruz o yediğimiz içtiğimiz gıdalarla, ama bu bizim beynimizi o hamur dediğimiz o bahsettiğimiz analitik işlemleri ya da zikir meselesini kapatacak düzeylere ulaşmıyor. O
Tabii.
yüzden zaten bu meselede alkol deyip de hemen bu işi kestirip atmak çok doğru değil. Çünkü bir sürü çeviride bu türlü bir ifade görüyorum
Bunlar
ben.
yapılıyor.
Evet, bunlar yapılıyor. Aslında hamur dediği beynin kapatılması ya da beynin analitik işlemlerinin durdurulması, yavaşlatılması manası kullanılıyor. O yüzden bunu sadece alkol bazlı yaparsak uyuşturucu maddeler, işte yok efendim morfin türevi maddeler, benzodiazepin türevi ilaçlar, işte bu ilaç bağlamında kullanılan bazı kimyevi mamuller, işte anksiyete için kullanılan bazı kimyevi mamuller, insanların uyumak için kullandığı bazı kimyevi mamuller, bunların da hamur kapsamında değerlendirilmesi lazım. Çünkü hamur işini aynı alkol gibi belli bir düzeyin üzerine çıktığında alkol gibi yapar bunlar. O yüzden içeriği doğru oturtmak lazım. Allah'ın hamur dediği ifadeyi doğru değerlendirmek lazım ki bu mevzu ile ilgili daha doğru yaklaşım olsun.
İstersen tekrar edelim. Yani bu bilinmesi lazım.
Evet.
Çünkü bu İslam aleminde hikmet konusu bilinmiyor.
Evet, ayetler
Yani
birbirine
Allahü
kırmızı.
Teala ne diyor? Ayetleri mesani olarak açıkladığını yani ikişerli olarak. Şimdi bakıyoruz. Hamrın yasaklığı ile ilgili bir Bakara 219'da
Maide
Maide
91.
90'da ve 91'de
91'de
geçiyor.
evet.
O zaman bir tane daha ayet olması lazım. O da Nisa suresi 43.
43'te
ayet.
evet.
Hepsini birleştirdiğiniz zaman yani hamra isim, büyük isim vardır diyor. İsim hayırdan uzaklaştırma. İşte namazdan engelliyor.
Evet.
Şey de aynı şeyi söylüyor. Maide 91. ayet aynı şeyi söylüyor. O zaman demek ki bu hamr müskir olan, sarhoş edendir.
Evet.
İçki değil sadece.
Evet.
Sarhoş eden tüm maddeler de bu kapsama girer. Çünkü sarhoşken yaklaşmayın dediğin zaman sadece içki içmişsen yaklaşmayın değil.
Değil.
Yani uyuşturucu maddelerden şey yapmış da aklı yerinde değilse o da namaza yaklaşamayacaktır.
Öyle zaten 0,3 miligram ya da bu bahsettiğimiz işte 30 promil üzerinde çıkıldığında alkol ne yapıyor? Beyni baskılayan bazı bölgeleri aktive ederek beynin uyarılabilir kapasitesini düşürmeye başlıyor. Yani beyin artık daha yoğun uyarılarla uyarılabilir hale geliyor. O daha çok uykuya meyil, işte yok beynin aktivitesinde yavaşlama, daha böyle birincil işlemleri yapabilir hale geliyor. Ama bunlar sadece alkol için değil. İşte bahsettiğim o bazı kimyevi mamuller, bahsettiğim o işte barbituratlar, benzodiazepinler ya da işte opiyat dediğimiz morfin ve türevi grupta da bunlar yaşanıyor. Bu işte trankilizan dediğimiz uyutmak, anksiyeteyi çözmek için ya da sedatif hipnotik dediğimiz ilaç gruplarında insanların ne bileyim işte ya bir şeye çok üzülüyor bu hastaya bunu kullandıralım işte o üzüldüğü şey, ama tamam da bu beyni kapatan sınıfa giriyor. Yani bu da hamur. O yüzden hani biz eğer sadece alkol bağlamında bakarsak buradaki hamurları da göz ardı edeceğiz. Uyuşturucu maddeleri de şimdi bazen öyle diyorlar işte çeviriyi görmüş mesela diyor ki hocam burada alkol yazıyor ya o zaman diyor şey diyor işte ne denir morfin diyor eroin diyor bunlar haram değil mi? Kardeşim Allah öyle dememiş ki. Allah orada hamur demiş. Yani beyni baskılayan, kapatan, o bahsettiğimiz işlemleri durduran, yavaşlatan ifadesi kullanıyor. Siz hatta hımara kelimesi, başörtüsü manasında kullanılan hımara kelimesi de aynı kökten geliyor. İfade olarak yine beyni kapatmak ya da kafayı kapatmak bağlamında.
Hımar kadının başını
Evet,
kapatıyor ama
kapatıyor.
aklını kapatmıyor.
Aha, bu aklı kapatan
Aklı
işte. Bu
kapatan
ifade
şey.
böyle. O yüzden bunları
Ve
daha geniş
bir
kapsamlı görmemiz
iki
lazım.
kelime kullandınız, konuşmanız
Evet.
onlar çok önemli. Duraklatan, yavaşlatan iki
Yavaşlatan.
kelime
Evet.
kullandınız. İşte bu şeydeki Bakara 219'daki ismun kebirunun Türkçe karşılığı. Bu hani doğru şeylere karşı, iyi şeylere karşı insanları duraklatıyor ve yavaşlatıyor.
Evet.
Yavaşlattığı zaman tabii artık bu kötü işler de yapıyor. Farkına da varmıyor yaptığının.
Öyle. Zaten bir de dediğiniz gibi mesela Taha 14'te Allahü Teala bize zikir için namaz kılmamızı öneriyor. Zikir için kılacak namazda kafanızı kullanabiliyor olmanız lazım. Önceki ayeti bile hatırlamakta zorlanırsınız. Çünkü bazı grup mesela bu hamur olan yine ilaç olarak kullanılan bazı gruplar geçmişe yönelik hatırlamayı bile bloke eder. O yüzden geçmişe dair hatırlamayı bloke eden bir ilacın ya da bir kimyasal ürünün her şekilde o namazın kılınması ile ilgili zikir yapıcı işlemi tamamen ortadan kaldırması söz konusu.
Bir
O
de
yüzden
mesela bu şeyde yaklaşmayın emri.
evet.
O zaman o tür ilaçların da kullanılmaması gerektiğini gösteriyor.
Bu zaten bu yüzden hani insanlar sanki böyle masum bir şeymiş gibi sunulan bir sürü bu gruptan kimyevi mamul var. O yüzden bu içeriklerin de mutlaka farkında olunması lazım. Mesela GABA sistemidir. Alkolün de belli bir düzeye çıktığında beyni kapattığı sistem. Bu sistem üzerinden etki gören şu an piyasada bazıları belki daha kontrollü reçeteye tabi işte yeşil ya da kırmızı ama bazılarında ciddi anlamda dediğim gibi normal reçeteyle satılabilen ilaç grupları var. O yüzden bunlara dikkatli olunması ve bu grubun da mutlaka hamur kapsamı içerisine dahil edilmesi gerekiyor. İnsanların bunları bilmesi
Yaklaşmayın
lazım.
emri bunu
Bunu
gerektiriyor.
gerektiriyor. Evet. O yüzden önemli. Bir de bu serhoşluk meselesinde işte sersemletici, aklı etkileyen yine belirli gruplar var. Analeptik gruplar mesela insanı daha odaklayıcı ya da odaklarını sebat ettirici, belirli mevzularla ilgili daha dikkate değer hale getiren dışarıdaki uyarılardan daha uzak kalıcı etkileri varken uyuşturucu madde dediğimiz maddelerin opiyat grubu ya da bu bahsettiğimiz hamur gruplarının yine bu tür bir şeyde tamamen kapatıcı ve beyin işlevlerini durdurucu özellikleri var. Bunların da ayırdının bilinmesi lazım. Yani bizim ön yargılarımız Allah'ın haram ya da helalini etkilemez. Biz Allah'ın haram ya da helal dediği ifadeyi bir şekilde beynin fonksiyonlarını azaltan, etkileyen, bastıran, yavaşlatan etki gösterenlerin hamur olduğunu bilmek durumundayız. O yüzden bu mevzuyu da mutlaka dikkate almak gerekiyor. O
Ya
yüzden
işte
önemli.
mesela geleneksel yapıda hamr kelimesinin anlamı sadece içkiyle
Evet,
sınırlandırılmıştır.
evet. Hatta onu da
Onu da bırakın şeyden taze üzüm
ha
çarabı
evet
ile
onun
nasıl
dışında başka hiçbir şey almıyorlar doğru.
değerlendir deyip böyle olunca da tabii haklı olarak birçok kimse diyor ki Allah uyuşturucu maddeleri haram kılmamış.
Evet öyle öyle diyorlar.
Onlardan yerim. Halbuki Allah yani sarhoş olduğunuz zaman ne dediğini bilene kadar namaza yaklaşmayın diyorsa. Ondan sonra Maide 91. ayette şimdi işte şeytan ister ki aranıza
Nifak
zulüm ve
soksun. Evet.
düşmanlık soksun. Ve hamur ve şey konusunda
Ve sizi Allah'ın
ve sizi
zikrinden uzak tutsun.
Allah'ın zikrinden
Evet.
engellesin. Zaten namazda zikir için kılın. Yani Allah'ın ayetlerini anlayıp kavramaktan engellesin. Onu düşünecek hali olmaz ki.
Evet.
O zaman şimdi burada onu söylediği için bu ayetle şey arasında bir benzerlik kuruyor Allah. İsa 43. ayette. Muhammed Aleyhisselam da zaten bu benzerliklerden hareket ederek tamamen Kur'an-ı Kerim'in hükmünü bize
Evet.
anlatıyor. Diyor ki bütün sarhoş edici şeyler hamdır, bütün sarhoş edici şeyler haramdır.
Evet. Serhoşluk meselesini de yine Allah-u Teala anlatıyor bize. O yüzden bu akılların etkilenmesi Saffat suresinde geçen ya da işte sersemletici olması bunlarla ilgili bağlamı da bize aslında anlatıyor Allah-u Teala. Bu içerikte bir de Vakıa suresinde yine Vakıa suresinin 17. ayetinden başlayan bir ayet üçlemesi var. Onu da yine paylaşayım istiyorum. Kovulmuş şeytandan Allah'a sığınırım. Ölümsüzleştirilmiş erkek hizmetçiler çevrelerinde dolaşacak. Testiler, ibrikler ve kaynağından doldurulmuş kadehlerle içtikleri şeyden dolayı ne başları ağrıtılacak ne de sarhoş olacaklar. Yani bu bahsi geçen durumların hepsini aslında sarhoşluk verici maddelerin işte aklı etkilemesi, işte yok efendim baş ağrısı yapması, başka özelliklerinin de olduğunu Allah-u Teala bize bununla ilgili ifade de veriyor. Ama işte yine söylüyorum, gelenekte bunlarla ilgili öğretiler farklı bir şekilde ifade ediliyor. O yüzden de uyarıcı maddelerin de bunların içerisine dahil edildiği görüyoruz bazı yerlerde. Bazı yerlerde de sadece şarap ya da hocamın dediği gibi işte taze üzümden elde edilmiş içecekler. Ama içerik bağlamında çok fazla ürünün içerisinde alkol ve benzeri ürünler ve bunlarla ilgili alkol üretebilecek bazı kimyasallar bulunur. İnsan bağırsağında da bu tür işlevler devam edip durur. O yüzden hamur meselesini daha anlaşılır bir hale getirmek için bu mevzuda aslında konuşmayı bu şekilde
Ya
planlamıştık.
mesela şeyde Hanbelilerin bu konuda bir görüşleri vardır. Şöyle derler. Bir yemek akşamdan sabaha kadar kalırsa orada alkol oluşur. Tabii yani şeydir, nişastalı ve şekerli
Tabii,
maddeler
evet.
böyledir. Ondan sonra eğer orada bir şey belli olursa, yani dışarıdan bir yani ne bileyim, yani kimyasal değişimi hissettirecek bir başkalaşım, bir kaynaşma, bir şey belli olursa, o zaman da yenmez, haramdır derler. Ki doğru söylüyorlar, değil mi?
Evet, içerik olarak bu zaten. Yani mesela öyle sirkeler var ki bazı işte alkol ya da serhoş edici ürün olarak satılan bazı işte içki ürünlerinden daha fazla alkol miktarı içerebiliyor. O yüzden ürünün içerdiği alkol ve alım miktarı ve buna temas etmenin dağılımı. Hani bir belirli bir bölge içerisinde ne bileyim uzun vadede belirli bir miktarın üzerinde aldığınızda size dokunmayabilir. Mesela alkolikler vardır. Adam bugüne kadar daha önce küp gibi içmiştir ama işte o adama iki tane üç tane bir şey içmek onunla ilgili bir beyin kapatması yapmaz ama bundaki değişiklik başka bir yere oturmuş. Artık süreklilik arz eden bir alkol teması. Bahsettiğiniz gibi hiç hani uzak durulması gereken bir emire rağmen bu başka değişiklikler de yapar hale geliyor ve buna tahammül edemez hale geliyor. Mesela alkol temasının olmadığı bir hayatı yaşayamaz hale de geliyor. Bir yandan da böyle etkileri var. O yüzden bu tür bir mevzuya da açıkçası dozlam bağlamında da dikkat ederken yine alım bağlamında da dikkat etmek lazım. Eğer uzun bir vadede temas ediyorsanız bunlara aynı zamanda sizi bunsuz yaşamaz hale de getirebilir bu ürünler.
Bağımlılık yapar.
Bağımlılık yapar. Bu tür bir etkileri de var. Ama yine söylüyorum bununla ilgili bazılarının beyni kapatıcı, bazılarının beyni açıcı etkileri var. Beyni kapatıcı ya da halüsinasyon gösterici bazı kimyasal gruplarının da insanda başka şekillerde etkileri görülebiliyor. O yüzden bu grupların da mutlaka mutlaka göz ardı edilmemesi gerekiyor. Hangisinin işte halüsinojen olan gruplar var ya da kimyasal mamul olarak işte fabrikalarda falan da kullanılan yapıştırıcı malzemeler var. Bunlarla ilgili aslında markaları falan da var. Bunların insanlar bunları çok iyi tanıyorlar. Bunların da beyin üzerinde etkileri var. Bunlar da mesela hamur etkisi gösterebiliyorlar. Belirli bir havalandırma altyapısının olmadığı ya da belirli bir düzeyin üzerinde temas edildiğinde bununla ilgili hatta kalıcı beyin arızası görülen durumlar da var. Organik hasar gösteriyor gerçekten. O yüzden bu açılardan mutlaka mutlaka dikkat etmemiz lazım. Yani bu işi alkole ya da hatta şaraba baz bırakıp da her şeyi bunun üzerinden okumak doğru değil.
Yani Kur'an'a da uymaz, hadislere de uymaz.
Evet, o açıdan evet hamur deyince daha geniş kapsamlı düşünmek lazım. Bunlar gıda katkısı ya da içeriği olarak da kullanılabilir ürünler ya da koruyucu madde olarak kullanılabilir ürünler kapsamına da giriyor bazıları. Mesela asetik asit metabolize edilen alkolün son ürünlerinden bir tanesi olabiliyor. Bunun artması vücutta yine başka şekillerde etki gösterebilir. O yüzden dikkat etmemiz gereken şey uçucu maddeler, aynı zamanda kimyasal kullanımları olan, halüsinasyon olarak kullanılanların bazı grupları belirli bir miktarın üzerinde bu tür etki gösterebilir. Hamur açısından mutlaka ama mutlaka bunlara dikkat etmek lazım. Ama uyarıcı ve bununla ilgili İnsan beynini açıcı bazı madde özelliği gösteren gruplar da var. Bunların da bunlardan ayrılması hatta bunların belki çalışmalarının daha da derinleştirilmesi gerekiyor. Çünkü bazı grupların Allah tarafından haram ediliyor olması o beyindeki o aktiviteyi değiştirmesi ya da baskılaması bağlamında bazı grupların da bu hamur içerisine kapsamına girmemesi bu mevzuda bizim yine önümüzü açacak bir yaklaşım biçimi oluşturuyor.
Yani şimdi burada bunlarda çalışmalar yapılmış ama çalışma yapanlar Kur'an gözüyle bakanlar
Bakmamışlar.
değil.
Evet.
Bizim Kur'an gözüyle bakıp
Aynen öyle. Bununla ilgili daha derin. Ama işte bu çalışmaların yapılması açısından açıkçası bazı yerlerde bunlara engel olan belirli bir bilim mafyası diyorum ben. Bu tür bir bilim mafyası da ortaya konulmuş durumda. Bazı kimyasalların dünya üzerinde çalışma yapılması için bile çok böyle merkez bölgelerden izin almanız gerekiyor. Öyle kafanıza göre çalışma yapamıyorsunuz ve ülkenizin dahil olduğu yerler değil bunlar. Yani dış ülkelerin işte konsorsiyumlarından falan izin almanız gerekiyor. Açıkçası bunların faydaları açısından farklı değerlendirmeler yapamıyoruz. Mesela etken madde olarak kullanılan tetrahidrokanabinol grubunun immünolojik etkileriyle ilgili tetrahidrokanabinolün saflaştırılmış immünolojik etkileriyle ilgili mesela İsrail menşeli bazı yayınlar var. Tamam da yani orada çalışmaya izin veriliyor ama mesela bu bölgelerde bu türlü bir şey çalışma olarak bile yapsanız narkotik madde sınıfında olup bunlarla ilgili ne denir? Cezai müeyyide uygulanabilir hale geliyorsunuz. O yüzden bu açıdan da insanları uyandırmamız lazım. Bu mamullerin çalışılması
Burada
bağlamında.
bir gerçek var. Bugün bilim dediğimiz şey de işte bu Gazze olayı sebebiyle iyice ortaya çıktı. Para babalarının emrinde. Onların istemedikleri ilmi çalışmayı yapamıyorsunuz.
Ve bu söylediğimiz de bir manada doğru aslında. Belirli çalışmaları yani firmalar bağlamında söylüyorum. Küratif tedavi protokolleri firmaların pek işine gelmez. Yani bir tane kullandınız, tamam iyi oldunuz, hadi gittiniz, tamam iyileştiniz. Bu tarz bir tedavi protokolü hiçbir firmanın işine gelmez. Çünkü tedavi edilmiş hastalar bir şekilde kaybedilmiş müşteri bağlamında görüyorlar. Tabii tıbbi bağlamda hiçbir zaman hiçbir hastayı müşteri bağlamında göremezsiniz. Çünkü bizim hani insani ve ahlaki prensipler üzerine duruyor olmamız lazım. Ve bunları zaten Allah bize Kur'an-ı Kerim'de de diğer kutsal kitaplarda da zaten açık açık ifade etmiş bunca zamandır. Ha bir de başka mevzular var. Yani sanki böyle sadece Kur'an-ı Kerim bunlardan bahsediyormuş. Önceki dönemlerde hiç kimse bundan bahsetmemiş gibi de davranışlar var. Hani Muhammed Aleyhisselam'la başlamış gibi. Aslında bütün dinler aynı şeyi emrediyor. İfade bu. Çünkü Allah'ın
Bütün
dini
dinler yok ki, bir tek bir din var.
evet, onun adı İslam dini.
İslam,
İşte bütün gelen
Allah'a teslim olmak.
evet, bütün gelen nebiler bu dini getirdiler. Ama işte algısal bağlamda yine her şeyi bölüp parçalayıp bir şekilde bu hale getirdiler. O yüzden de o ahlaki prensipleri bir şekilde arkasında durup destekleyecek bir grup da yavaş yavaş oluşuyor inşallah. Bunlarla ilgili daha büyük sonuçlar elde edebilir hale geleceğiz. Biz de uğraşıyoruz bunlarla ilgili. Sağ olsun vakfın bünyesinde ve dışında. Ama dediğim gibi hamur meselesi bu mevzuyla ilgili yine bütün mamulleri içerme bağlamında söylüyorum. Narkotik maddeler dörde ayrılıyor Türkiye'de. Birisi analeptikler. Aneptik gruplarını hamur kapsamı içinde değerlendirmiyoruz. İkinci grup opioid ve alkol ve içeriğinde beyinde uyuşturucu özelliği olan maddeler. Bunlar hamur kapsamında değerlendiriliyor. Bir halüsinojen bir grup var. İşte LSD ya da işte yok efendim yine kanabis grubu kimyevi mamuller. Bunların üzerinde çalışma yapılması lazım. Çünkü belirli dozlarda tedavi edici etkinliklerin de olduğunu görüyoruz yapılmış yayınlarda. Bir de uçucu maddeler var. Bunların gruplarını yine söylüyorum. Sanayi malzemesi olarak kullanılan gruplar. Ama bunlar da uyuşturucu ve beyni kapatıcı madde etkisi gösterebilen gruplar. Yine reçeteli satılan bir grup ilacın da bu hamur kapsamı içerisinde mutlaka ama mutlaka göz önünde bulundurulması lazım. İçine yine söylüyorum GABA ve GABA üzerinden etki gösteren ürünlerin tamamı alkolün belirli bir düzey üzerine çıktığında gösterdiği etkileri gösterirler. Bu açıdan da dikkatli olmak gerekiyor.
Evet. Yani sonuç olarak Allah-u Teala'nın haram kılmış olduğu şey değil, alkol değil. Eğer alkol haram olsa bir şey yiyemeyiz yani. Yemek de yiyemeyiz, meyve de yiyemeyiz, değil mi?
Evet çok büyük yani eğer gıdalar ve gıda üreticilerinin ya da üretiminde evimizde yaptıklarımızda dahil bir baksak içindeki alkol düzeylerine gerçekten hepsinde mutlaka belirli miktarlarda bulunur. Ama bunlar bizi serhoşluk verici ya da hamur beynimizi hamur kapatıcı hale getiren etkileri oluşturacak düzeyde değiller.
Evet, belli bir noktadan
Belli bir
sonra.
noktadan ya kadar öyle değiller. Belli bir noktadan sonra öyle olurlar. Dediğiniz gibi herhangi bir malzemeyi bırakın. İşte bir mayalanacak bir ürüne işte birkaç tane meyveyi kesin. İşte 3-4 hafta mayalanacak sıcaklıkları ortama koyun. Direkt olarak zaten alkolün belli bir düzeyde yükseldiğini görürsünüz. Çünkü mayalanma işlemi zaten alkol üretimiyle sonuçlanan bir işlemdir. Aynısı ekmek mayasında bile olur. Ama fırınlarda bu sıcak ortamda olduğu için orada alkol uçucudur. 80 derecede uçar ama ortalama 120 derecelik fırınlarda bu zaten içeride kalmıyor. Ama yine ekmeğimizde bile belirli miktar alkol bulunur bu içerikten bakınca. Ama mesele alkol değil, belirli bir doz üzerinde kimyevi maddenin beyni etkileyecek hale gelmesidir.
Evet.
Bazı grup ilaçlar, özellikle psikiyatri ilaçlarının bir grubunda hani bununla ilgili kullanım açısından insanların kafasında tereddütler oluşabilir. Bunu daha net olarak ortaya koymak mümkün ama hastalık denilen şeyin ne olduğunu önce anlatmak gerekiyor. Bununla ilgili belirli kriterler var. Mesela Dünya Sağlık Örgütü'nün belirlediği DSM-4, DSM-5 kriterleri. Bunlara göre hastalık tanımı yaparsanız çok daha geniş rençte normal fizyolojik yapıların bile hastalık olarak anıldığı belirli süreçler göreceksiniz. Bununla ilgili internetten girip onları kontrol edebilirsiniz. Bu bağlamda bakıldığında neredeyse psikiyatri servislerine ya da polikliniklerine başvuran herkesin belirli bir psikiyatri ilacını ya da bu anksiyete ilacını ya da işte uyumak için işte o beyni kapatan hamur dediğimiz ilaç gruplarını alabilmeye ve ulaşabildiğini görüyoruz. Bu açıdan baktığımızda aslında doğru bir şey yapıp yapılmadığının net olarak tartışılması lazım. Çünkü içerikleri yine söylüyorum birisi ya da birileri bununla ilgili bu hastalıktır diyor. Mesela örneklem vereyim, premenstrüel sendrom diye bir hastalık ifadesi var. İşte kadının mens öncesi dönemine ait bir rahatsızlıkların işte fizyolojik olmadığı, bunlara psikiyatri ilaçlarının verilebileceğine dair. Ya kardeşim bu fizyolojik bir döngü. Yani bir adet gören bir kadın adet göremediğinde doktora gider. Adet gördüğünde değil ya da adet gördüğüyle ilgili bu değişiklikler olduğunda değil. Ama insanlar öyle bir hale geldi ki yani kimse başına gelen hiçbir şeye üzülmesin. Dünyada böyle Leyla gibi yaşasın. İşte kafasını bir şeye takmasın. Derdi tasası hiçbir şey olmasın. Ya biz bitki değiliz ki. Hani içeriğinde yaşadığımız duygulanımın belirli bir hayat yansıması var. Çünkü İmtihan dünyasında yaşıyoruz. Bunu sanki yokmuş algısıyla işte 2 hafta hüzünlü duygu, işte melankolik tavırları içeren 2-3 hafta boyunca işte o depresyon hastasıdır. İşte ağırlanıp bununla ilgili ya kendiyle ilgili ölüm düşünceleri içeriğine girdiyse işte bu mayor depresif işte intihar riski taşır. Tamam da bu kullanılan ilaçların bazı gruplarının intihar etme etkinliğini arttırdığı ile ilgili veriler var. Bunların ilaçların prospektüsünde bile yazıyor. Şimdi bu bağlamda baktığımızda aslında tartışılacak şey şu. Bir hekim olarak söylüyorum. İnsan sağlığına her açıdan her bağlamda hamur bağlamında da bakarken insanların iyiliğini ve güzelliğini düşünüyorsak bu açılardan da hangisinin hastalık olup olmadığı ile ilgili tekrardan oturulup konuşulması gerek. Çünkü bu değerlendirmeyi eksik yaparsanız o zaman birileri bir şeylere hastalık der ve siz de onun arkasından kovalarsınız. Ama biz bu hastalığı sırf bilmem ne örgütü böyle söylediği için devam edecek bir güruh olmamalıyız. Yapacağımız şey doğru olduğunu gerçekten bildiğimiz yer Allah'ın kitapları. Bununla ilgili net olarak Allah ayetlerinde bildirmiş. Bunlar tamamdır, bunlara dokunmayın ya da bu sınırları aşmayın ifadesi var. Ama bir de kendi bireysel durumlarını işte normal fizyolojik insan hayatı ile ilgili normal değişiklikleri bile sanki hastalıkmış gibi yapıp buna tedavi protokolleri başlatan bir grup var. Trankilizan grubu ya da sedatif hipnotik grubu budur. Yani bir insan yakınını kaybettiğinde oturur ağlar. Evet, üzülür yani, tamam da ya biz bu ilacı verelim işte hasta oturup ağlamasın üzülmesin. Tamam da adama onu verdiğinizde işte o hamur etkisi adam ot gibi etrafa bakıyor. Hiçbir duygu, hiçbir duygulanım, hiçbir içerik yok. Sonuç, bu iyi bir şey mi? Bu doğru bir şey mi? Bunu Allah'ın kitabına göre değerlendirmek gerek, kitaplarına göre. O yüzden kalkıp da kendi bireysel halimizi bir şekilde öne getirmek bizim için doğru olan sınıf değil. Önce Allah'ın kitabını öncelemek gerekiyor. Esas doğrumuz bu olmalı. Eğer bu minvalden çıkar, Allah'ın fıtrat dediği din minvalinden çıkarsak o zaman kendi kafamıza göre bir yapısal durum ya da yapısal bir değişiklikler silsilesi oluşturmuş ve bunların hiçbirini hesaba katmamış oluruz. Allah'ın sınır dediği yerleri darman duman eder ve Allah'ın bizi rahmet çizgisinden çıkarmasını göz göre göre buna tahammül etmeyi bekleriz. Yani bu doğru bir yer değil. O yüzden dediğim gibi kimin ne dediğin ne dikkat etmeden bugüne kadar yazılmış kılavuzlar bağlamında da söylüyorum. Yine doktor meslektaşlarıma da bunlarla ilgili söylemek istiyorum. Çünkü bazı grupların açıkçası kullanımı ile ilgili ya da bazı tedavi protokollerinin kullanımı ile ilgili tereddüt ettiğimi benim meslektaşlarım bağlamında da çoğunda görüyorum. Bu hani insanın fıtratına uygun değil çünkü bahsettiğimiz yaşam değişiklikleri. O yüzden de bu yaşam değişikliklerinin normal olanlarını ya da normal karşılanması gerekenler için insanların beynini kapatacak ilaçların kullanılmasını ben kendim kişisel olarak doğru bulmuyorum.
Evet, yani şey yapmış oluyorlar. Allahü Teala'nın kurmuş olduğu düzeni bozarak
Evet.
insanların sağlığını kendi menfaatleri için bir araç olarak kullanıyorlar.
Evet.
Ve insanları da duygularına baskın yapıyorlar. Bir de zaten medya konusunda da hakimiyetleri var. Orada bir sürü şeyler
Evet.
ve insanları hasta ederek şey yapıyorlar.
Ya hasta varsayımı bu hocam işte. Yani dediğim gibi normal duygulanımı ya da normal fizyolojik süreçlerde giden bir hadisenin bir patolojisi varsayılıyor da yani bu patoloji değil ki. Yine söylüyorum yani bir adam bir kadın adet göremediği için mi reproduktif yani doğurganlık döneminde adet göremediği için mi doktora gider? Adet gördüğü için mi doktora gider? Siz bu tarz bir şeyde "Aa ben adet görüyorum ama böyle böyle değişiklikler oluyor." deyip doktora gitmez ki kadın. Bunu kalkıp bir rahatsızlık olarak algıladığınızda o zaman tedavi vermediğiniz bir grup yok ki. Yok post travmatik stres. Tamam peki post travmatik ya kardeşim her travmadan sonra biz post travmatik stres yaşıyorsak bunlarla ilgili tedavi verilmesi gerekiyorsa bizim hayatımızın tamamı travma. Yani trafikte insan birini kavga ettiğinde ya da yolda yürürken bir yere ayağa çarpıp düştüğünde küçük çocuk biz buna posttraumatik yani o kadar geniş kapsamlı bir hadi ilaç alın ne olursa olsun alın durumuyla karşı karşıyayız ki bu değerlendirmenin yine söylüyorum tekrardan yapılması lazım açıkça söyleyeyim. Eğer ülkemiz bağlamında düşünüyorsak kendi ülkemizi ya da tüm dünya bağlamında düşünüyorsak bu gruba yani bu ilaç üreten ve ilaçlarla ilgili sürekli endikasyon oluşturan gruba karşı bir grup oluşturmamız lazım ki bizim bir gerekçemiz ya da bir birliğimiz olsun. Şimdi ben bunu söylediğimde biliyorum ben meslektaşlarım bağlamında da bu konuyla ilgili çok fazla tepkilenecek insan var ama konuşulması bağlamında bunlar önemli çünkü birilerinin kral çıplak demesi lazım. Yani biz bu sistemi Allah'tan başka hiçbir şeyden korkmayacaksak, eğer bu şekilde anlatacaksak bunu anlatmak zorundayız. Herkesin kendi alanında bir şekilde elini taşın altına koyması gerekiyor. Bu açıdan da yine söylüyorum bu değerlendirmelerin tekrardan yapılması ve hangisinin fizyolojik süreç gerçekten normal süreç, hangisinin anormal sürecin ortaya konulması gerekiyor. Bu bağlamda bu kadar serbest kullanılan ve hani diyorsunuz mesela bunu ne zamana kadar kullanacağım? Bir süre de yok. Ne yani ne zamana kadar? Yani ben tüm hayatım boyunca belirli bir yerde yaşadığım bir travmanın etkisiyle o ilacı kullanmak zorunda mı kalacağım? Yani bunun da bir hani ortaya konulması lazım. Sonra psikiyatrik ilaçların çalışmaları bağlamında söylüyorum. Hep ilaçların kullanımı ve o ilaçlar üzerinden etkiler üzerinden bir çalışma yapılır. Hani bireysel olarak bu mevzuların değerlendirmesi kimyasal kullanım dışında yapılmaz. Bu zaten başlı başına sektör üzerinden ilaçlarla ilgili bir çalışmanın yolunu açar. Diğer tarafı tamamen kapatır. Bunlar açısından da bir şey yok. Mesela daha önceden ne yapıyorlarmış? İşte insanlar ne benim çaylar yapıyorlar. Belirli işte uzak doğuda mesela insanlar daha iyi hissetmek için işte sakinleşmek için ne bileyim işte ginseng çayları yok işte efendim ginkgo biloba çayları işte melisa çayları işte yok efendim Çarkı felek bitkisinin işte çaylarını bunları içiyor. Normal hayatlarına devam ediyorlar bunlarla ilgili ama bir anda bir bakıyorsunuz inanılmaz böyle ürünler çıkıyor ve çok daha fazla kimyevi mamullerle temas eden bir güruh görüyorsunuz. Bu fıtrata müdahale bağlamında ya da hamur bağlamında dikkate alınması gereken gruplar. O yüzden de bu açıdan da mutlaka ama mutlaka uyanık olunması bir Müslüman olarak her şeyi hayatımızı etkileyen her şeyi dikkate alarak Allah'ın kitabına uygunluğunu dikkate alarak davranıyor olmamız gerekiyor.
Doğru. Allah razı olsun, gerçekten öyle. Yani bize düşen Allahü Teala'nın emrine uymaktır. Allahü Teala işte uyuşturucu maddeler ya da yani sarhoş edici maddeler konusunda bize Nisa 43'te demiş ki İşte sarhoş olduğunuz halde namaza yaklaşmayınız. Ne dediğinizi bilinceye kadar. Demek ki ne dediğini bilse de gene sarhoşluk devam ediyor ama ne dediğini bildiği için namaz kılabilir. Ondan sonra bu şeyle Bakara 219'da da diyor ki sana içki ve kumarı soruyor. Evet, içki ve kumarı soruyor. De ki ikisinde de büyük günah ama bazı faydalar vardır. Ama günahlar faydalarından fazladır
Az.
diyor. Şimdi burada da bir şey var. Biz şu faydası vardır değil. İşte Allah-u Teala zararı faydasından fazlaysa bu işte bu da bize bir bilgi vermiş oluyor. Ondan sonra şeyde de Maide 90. ayette de
90-91, evet.
evet orada da diyor ki ey müminler diyor içki, kumar, falokları ve bu
Sunaklar, piyango, evet.
sunaklar
Piyango,
yani
evet.
ve piyango evet şeydir.
Şeytan ışık.
Şeytan işi pisliklerde onlardan uzak durun diyor. Yani bu uzak durun dendiği zaman üretimi de yasak, nakliyesi de yasak, satışı da yasak, sunumu da her şeyi yasak. Tamam o benden uzak olsun diyorsunuz. Siz uzak duruyorsunuz. Herhangi bir ilişki içerisinde olamazsınız. Bunlar tamam. Şimdi burada şimdi hamra içki diye anlam verdiğimiz zaman hamr bu defa şey manası daralıyor. Allahü Teala o şeyde Nisa 43'te sarhoşluk veren madde olarak şey yapıyor. Zaten namazdan engeller dediği de onu gösteriyor. Muhammed Aleyhisselam da bu ayetlere tamamen uygun bir hadisi var demiş ki bütün sarhoş edici şeyler hamrdır. Bütün sarhoş edici maddeler haramdır demiş. O zaman demek ki biz sarhoş edici maddelerden uzak kalacağız. Ama bazı şimdi mesela bir yemeğin içerisinde şu kadar alkol var. İstediğin kadar ya sarhoş olma mümkün değil. İşte şu meyvede var. Mümkün değil. İstediğin kadar ya sarhoş olma mümkün değil. Vücudun içerisinde Allah'ın koyduğu kurala göre alkoller var. Değil. O zaman uyuşturucu ve sarhoş edici bütün maddeler. İster içki olsun, ister uyuşturucu maddeler olsun. Allah-u Teala hepsinden uzak durmamızı emrediyor. Dolayısıyla bu şekilde bütün kardeşlerimiz bunu kafalarına iyice yerleştirmeli. Bunun tamamen Allah'ın bir emri olduğunu iyice kavramalıdırlar. Allah-u Teala kendi kitabını çok iyi anlamayı, çok iyi kavramayı ve çok iyi yaşamayı hepimize nasip eylese. Allah hepinizden razı olsun.